Ayrım 13, sayfa 586, 46. bölüm, halifeliğin kaldırılması. Mustafa Kemal birkaç ay sonra daha köklü bir ikinci işe girişti. Gerisindeki üsse güvenerek, elverişli bir durumu sonuna kadar götüren bir komutan gibi, kafasına koyduğu ikinci amaca doğru hızla ilerledi. Bu da şeriat ilkelerine dayanan bir yönetimin kökünden kazınmasından ve dinle devletin birbirinden büsbütün ayrılmasından başka bir şey değildi. Zaferi kazanıncaya kadar halk karşısında dine bağlı davranmış olan Mustafa Kemal, son yıllarda bu konu üzerinde daha serbest ve eleştirici şekilde konuşmaya başlamıştı. Dine inandığını yine de söylüyordu, fakat akıl süzgecinden geçen bir inançla. Müslümanlık onun gözünde mantık, muhakeme, bilim ve bilgi ile uygunluk halinde doğal bir dindi. Milletin kalbine yöneltilmiş zehirli bir hançer olan yobazlığa bütün gücüyle karşıydı. Çağdaş bir görünüşün Müslümanlığa aykırı olduğunu ileri sürenleri azarlıyordu. Camilerde cuma günü verilen vaazların bilim kurallarına uygun olması gerekliydi. Vaizler, uygarlık dünyasının siyasal ve sosyal koşullarını yakından izlemek zorundaydılar. Bundan sonra vaazlar, halkın anlayabilmesi için eski bir ölü dille değil, Türkçe olarak verilecekti. Türkler yüzyıllardan beri sürekli olarak doğudan batıya doğru yol almışlardı. Bu yolda daha da ilerleyeceklerdi ama bunun için halifeliğin manevi hazinesinin de büsbütün ortadan kalkması şarttı. Hilafet, gerici kara kuvvetin hem sembolü hem de dayanağı değil miydi? Burada da savaşın bazı safhalarında olduğu gibi, bir takım gereksiz dış müdahaleler gazinin işini kolaylaştırmaya yaradı. Ağa Han'la Emir Ali adında bir Müslüman lider, İsmet Paşa'ya mektup yazmışlar, hilafetin padişahlıktan ayrılmasının Müslümanlar arasındaki anlamını daha önemli bir hale getirdiğini söyledikten sonra, Türk hükümetinin halifeliği, Müslüman halkın güven ve saygısına layık bir temele oturtmasını dileyerek, Türk devletinin ancak bu şekilde güç ve itibar kazanabileceğini bildirmişlerdi. Bu mektup Ankara'ya varmadan önce 3 İstanbul gazetesi tarafından yayınlanmış, bu da gizli bir oturumda toplanan mecliste öfkeli protestolara yol açmıştı. Mektuptan halifeliğin Türkiye'yi şeriat kurallarına ve eskiye bağlayan bir zincir olduğu anlamı çıkıyordu. Mustafa Kemal'in usta ellerinde bu, hilafete son vermek için yeter de artardı bile. Gazi'nin önünde orta çağdan kalan bu çıbanı, yani halifeliği kesip atmak yolu böylece açılmıştı. Halifeliğin kaldırılacağı haberi de, Cumhuriyet'in kuruluşunda olduğu gibi yabancı bir dergide, bu sefer de Revue de Deux-Mondes'ta önceden duyurulmuştu. Aslında birkaç ay önce verilmiş olan bu demeçte, Gazi kelimenin iki anlamı üzerinde oynayarak, halifelik sözünün yönetim ve hükümet demek olduğunu söyledi. Ortada başka bir idare ve hükümet varken, hilafetin gereksiz ve fazla olduğunu belirtmek istemişti. Hilafet hiçbir zaman İslam alemi üzerinde, papalığın Katolik alemi üzerindeki yetkisi gibi bir yetkiye sahip olamamıştı. Eski bir Arap müessesesi olan bu görev, sonradan bir Türk padişahına geçmiş, fakat milyonlarca Müslüman kendisini hiçbir zaman ruhani başkan olarak tanımamışlardı. Yeni Türkiye dinsiz değildi ama ona yapmacılıktan arınmış, akla uygun gelecek ve ilericiliğe engel olmayacak bir din gerekiyordu. Basın da bu yolda bir dil kullanmak için talimat aldı. Mustafa Kemal teklifini ileri sürmek için uygun bir vesile olarak Büyük Millet Meclisi'nin 4. yıl dönümünü seçti ve onu şu sözlerle bildirdi. Artık İslam dinini yüzyıllardan beri adet olduğu gibi bir politika aracı durumundan kurtarıp yükseltmek zamanının geldiği gerçeği açıkça anlaşılmıştır. Arkadan 3 belli başlı nokta öne sürdü. Cumhuriyet her çeşit saldırıya karşı korunmalı. Öğretim ve eğitim birliği kurulmalı. Dinin politikaya alet edilmesi önlenmeliydi. İslam dininin yeni bir güç kazanması bu yolla sağlanacaktı. Artık alışılmış olan bir usule göre bu noktalar bir parti toplantısında tartışıldı ve gerekli kanun tasarısı hazırlandı. Böylece Falih Rıfkı'nın dediği gibi Türkiye'yi Orta Çağ'a bağlayan köprüler havaya uçuruluyordu. Bundan sonra mecliste olup bitenler o derece şiddetli oldu ki ona Fransız İhtilali sahnelerini hatırlattı. Görüşmelere kısa bir ara verildiği sırada konuşmacılar masa ve sandalyelerin üstüne çıkarak Osmanlı hanedanının yurttan atılması için sesleri kısılıncaya kadar bağırmaya başladılar. Başka bir arada Gazi'nin odasına girip çıkan sarıklı hocalar kendilerine bütün güçlerini sağlayan dinsel eğitimin kaldırılması üzerindeki bu korkunç lafları dinlemektense Kur'an-ı Kerim'i kökünden kaldırmaya razı olduklarını söylediler. Lakin bir oranda daha ağır başlı olan bu mecliste yine adliye vekilinden yardım gören Gazi ile İsmet Paşa tartışmaları yönetmede çok güçlük çekmediler. Halife yerinden indirildi, halifelik makamı kaldırıldı. Hanedan üyelerinin Türkiye devleti sınırları içinde oturmaları yasaklandı. Şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Şeyhislamlık görevi lağvolundu. Evkaf gelirleri devlete mal edildi. Din okulları laik eğitime bağlandı. Bir ay sonra çıkarılan bir kararname ile hala evlenme, boşanma, veraset gibi özel durumlara bakan şeriat mahkemeleri kapatılıyor ve bütün bu işleri düzenlemek üzere İsviçre Medeni Kanunu'na dayanan yeni bir kanun hazırlanıyordu. Dipnot, son anda hilafeti kurtarmak için bir teşebbüs yapılmıştı. Mısır ve Hint Müslümanlarını temsil ettiğini söyleyen biri, Mustafa Kemal'in halife olmasını ileri sürdü. Gazi, gerçekçi bir görüşle çeşitli Müslüman devlet başkanlarının kendisinin halife olarak vereceği emirleri yerine getirmeyeceklerini, dolayısıyla bu ünvanın yalnız lafta kalacağını söyleyerek teklifi geri çevirdi. Meclisin halifeliğin kalkmasına karar verdiği gece, Halife Abdülmecid, Dolmabahçe Sarayı'nda polis müdürüyle bazı memurlar tarafından uyandırılmış ve kendisine sabah saat 5'te Türkiye'den ayrılması bildirilmişti. Önce heyecana kapıldı, sonra kendini toparlayarak bazı özel eşyasını hazırlamak için izin istedi. Saraydaki kadınların geçimlerinin sağlanmasını istedi. Hükümet halktan herhangi bir tepki gelmesini önlemek için işleri çabuklaştırmaya karar vermişti. Abdülmecid otomobille Çatalca'ya götürüldü. Oradan da akşam İsviçre'ye giden bir trene bindirildi. Birden fazla karısı olan erkekler İsviçre'ye alınmadığı için önce sınırdan içeri sokulmadı. Ama bir süre sonra evlilik durumu inceleninceye kadar geçici olarak girmesine izin verildi. İstanbul'da batıl inançlara bağlı kimseler, Osmanlı Hanedanı'nın son başkanının bir salı günü, yani atalarının şehre girdiği gün İstanbul'dan ayrıldığına dikkat etmişlerdi. Bundan sonraki cuma günü Ayasofya Camii'nde okunan hutbede ilk olarak halifenin adı geçmedi. Hutbede, "Ey Ulu Tanrı, Cumhuriyet Hükümeti'ni ve İslam milletini koru. Müslümanları daim muzaffer kıl ve Türk Cumhuriyeti'ne dayanan İslamlık sancağını bütün öteki sancaklardan yükseğe çıkar, peygamberin şefaatini üzerlerinden eksik etme" deniyordu. Gazi birkaç saat içinde bir tarih dönemini ortadan kaldırmıştı. Bunu meclis, parti ya da basın olsun, düşüncelerini herkese kabul ettirmekteki olağanüstü kabiliyeti ve istediklerini yaptırmak için en uygun zamanı inanılmaz bir şekilde sezişi sayesinde başarmıştı. Halifeliğin kaldırılmasının ne yurtta ne de dışarıda önemli bir tepkiye yol açmayacağını önceden görmüş, bunda da haklı çıkmıştı. Saltanatın, padişahın tutumu karşısında şahlanan genel öfke içerisinde yıkılışından sonra, halifelik sadece tarihi bir hatıra gibi kalmıştı. Hilafetin kaldırılması İslam aleminde, özellikle Türk ihtilalini, bir İslam devletinin özgürlüğü uğrunda çarpışması ve Gazi'yi de İslam'ın kılıcı gibi gören Hindistan'da ilk anda oldukça sarsıntı yarattı. Ama gerçek ortaya çıktıktan sonra bu da yatıştı. Dünya işleri, dolayısıyla politika üzerinde yetkisi elinden alınan halifeliğin nasıl olsa anlamı kalmamıştı. Önemli bir Türk gazetecisi yerinde olarak, "Sanki ilga edilen bir şey mi var?" diye soruyordu. Laik Türk devrimcileri 100 yıldan beri dinsel tutuculuğa karşı ağır ağır savaşmaktaydılar. Mustafa Kemal bu savaşı birden hızlandırıp mantıki sonucuna eriştirmekle, devletin içinde kök salmış olan gerici kuvvetlere karşı açık bir saldırıya geçen ve onları yenen ilk yönetici oldu. Lakin Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir tek kanunla dinin politik gücünü ortadan kaldırsa bile manevi ve sosyal etkilerini silip atamazdı. Gerçekten de hiçbir şekilde din ve vicdan özgürlüğüne karışmaya kalkmadı. Müslümanlık bir inanç töresinden daha ötede bir şey, bir çeşit yaşama sistemiydi. Türk halkının büyük çoğunluğu hala kafasıyla, gönlüyle bu inanca bağlı bulunuyor ve günlük yaşayışını ona göre düzenliyordu. Bu daha da böyle sürüp gidecekti. Halifeliğin unutulması kolaydı. Gerçekçi bilim metotlarına göre öğretim veren laik okulların, medreselerin yerini alması, yeni yetişen kuşakların entelektüel gelişmesinde büyük rol oynayacaktı. Fakat buna karşılık İslam taassubu, etkisi yaygın bir yeraltı kuvveti halinde sürüp gidecek ve zaman zaman patlak vererek, ilerideki devrim yıllarında Mustafa Kemal'i yeniden baş gösteren önemli problemlerle uğraşmak zorunda bırakacaktı.